Ayrım 24, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 245. 29 sabahı güneş doğduğunda Freya, İrlanda'nın 30 mil batısında Hebrid adalarının 11 derece açığından geçecek bir rotayı izliyordu. Bir saat önce hava henüz ağarmamışken güçlü radarları bir balıkçı filosu saptamıştı. Nöbetçi kaptan şimdi tankerin kara tarafında olan filoyu ekranda izlemekteydi. Güneş ufukta bir çizgi halinde Donegal kayalıkları üzerinde belirdiği anda köprüdekiler Killy Bexley balıkçılarının küçük teknelerini gördüler. Christy O'Byrne kardeşiyle birlikte sahibi olduğu Bernadette adlı balıkçı teknesinin dümeni başındaydı. Güneşin birden karşısında aydınlattığı dev gibi kütleyi görünce birkaç kere gözünü kırpıştırdı. Kakao bardağını elinden bırakıp küpeşteye yaslandı. Teknesi hızla geçen tankere en yakın olanıydı. Freya'yı gören diğer balıkçılar hep birden düdüklerini çalmaya başlayınca şafağın sessizliği birden bozuldu. Freya'nın kaptan köprüsünde Thor Larsen yanındaki gemiciye başıyla bir işaret yaptı. Az sonra Freya'nın gök gürültüsünü andıran düdüğü Killybegs filosunu selamladı. Christy O'Byrne yaslandığı yerden Freya'nın ufuk çizgisini örtmesini seyrediyor, motorlarının gücünü denizin dibinden gelen bir sarsıntıyla hissediyordu. "Tanrım!" diye mırıldandı. "Şuna bak hele!" Christy O'Byrne'in yurttaşları o sabah İrlanda'nın doğu kıyısında 700 yıldır İngiliz gücünün merkezi olan Dublin şatosunda çalışmaktaydılar. Martin Donahue babasının omzuna tırmanmış küçük bir çocuk olarak barış anlaşmasının imzalanması üzerine İngiliz askerlerinin şatodan son kez çıkışlarını izlemişti. Şimdi 63 yıl sonra hükümet memurluğundan emekli olmasına az kalmıştı ve St. Patrick salonunun mavi halılarını süpürmekteydi. İrlanda'nın birbiri ardından gelen cumhurbaşkanları, Vincent Vaudrey'nin 1778'de tamamladığı tavan altında yemin ederlerken orada bulunmamıştı. 12 gün sonra da iki süper devlet Dublin Anlaşması'nı imzalarken yine orada olmayacaktı. O yalnızca 40 yıl süreyle salonu süpürmüş, tozlarını almıştı. Hepsi o kadar. Rotterdam'da başka bir törene hazırlanıyordu. Harry Vanderstroom ayın 30'unda gelmiş ve Hilton'un en lüks dairesine yerleşmişti. Şu anda kentin dışındaki Schiedam havaalanında duran özel jetiyle gelen Vanderstroom'un çevresinde 4 sekreter 4 dönüyor, İskandinav ve Hollandalı devlet adamlarını, tanker ve şilep dünyasının krallarını ve gazetecileri karşılamak için hazırlık yapıyorlardı. 1 Nisan akşamı Kaptan Thor Larsen ve zabitanı için bir kutlama töreni düzenlenmişti. Seçkin kişilerden ve basından oluşan bir grup insan, Hook'un kumluk kıyılarındaki Mahas Kontrol binasının düz çatısında ağırlanacaklardı. Bunlar Freya'nın 6 römorkör tarafından Haliç'ten Kaland kanalına, oradan Bear kanalına ve son olarak da Europort'un göbeğindeki Clint Blake'in yeni rafinerisinin önüne çekilmesini izleyeceklerdi. Öğleden sonra Freya tüm sistemlerini stop ettirince konutlar arabalarla nehrin 25 mil ötesindeki Rotterdam'ın merkezine taşınacak ve orada bir akşam yemeği verilecekti. Yemekten önceki basın toplantısında Vanderstroom, Thor Larsen'i tüm dünya gazetecilerine tanıtacaktı. Gazete ve televizyon şirketlerinin Freya'nın son birkaç miliyle rıhtıma yanaşmasını saptamak için helikopterler tuttuklarını biliyordu. Harry Vanderstroom mutlu bir ihtiyardı artık. 30 Mart sabahının erken saatlerinde Freya, Orkney ve Shetland adaları arasındaki kanalda ilerlemekteydi. Burnunu güneye çevirmiş Kuzey Denizi yönünü tutmuştu. Kuzey Denizi'nin kalabalık deniz trafiğine girdiği anda İskoçya'nın kuzeyindeki Wick Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kuruldu. Hızını 10 deniz miline indirmiş Wick'ten kısa dalga radyo telefonu ile verilen talimatı uygulamaktaydı. Çevresinde çeşitli kontrol merkezlerinin radarları tankeri ekranlarında izlemekteydiler. Freya ticari yollardan güneye inerken önünde bulunan tüm küçük teknelere yoldan çekilmeleri bildiriliyordu. Gece yarısı Yorkshire kıyısında Flamborough burnunu geçip İngiltere kıyılarından uzaklaşmaya başladı. Artık burnunu Hollanda'ya çevirmişti. Kıyıdan gelen sürekli talimata karşın Kaptan Köprüsü'nde denizciler yankı aygıtlarının başında Kuzey Denizi'nin dibini oluşturan kara parçalarını dikkatle izlemekteydiler. 31 Mart sabahı şafağın sökmesinden az önce şimdi hızını 5 mile indirmiş olan dev tanker hafifçe doğuya yönelip 52 derece kuzeydeki demirleme noktasına vardı. Maas Halicinin 27 deniz mili batısındaydı. Vatanına ve onura kavuşmasına yalnızca 27 mil kalmıştı. Moskova'da gece yarısıydı. Adam Manro elçilikteki kabul töreninden evine yürüyerek dönüyordu. Ticaret ataşesinin arabasıyla gittiği için kendi arabası Kutuzovski Caddesi'ndeki evinin önündeydi. Serafimov köprüsünden geçerken duraklayıp Moskova nehrine baktı. Sağ tarafında elçiliğin beyaz boyalı cephesi görülüyordu. Solunda Kremlin'in koyu kırmızı duvarları ve üzerinde de Büyük Çar Sarayı'nın üst katı ve kubbesi yükseliyordu. Yeni görevine gelmek üzere Londra'dan ayrılalı yaklaşık 10 ay olmuştu. Bu süre içinde son yılların en büyük casusluk olayını yaratmış, Batı'nın Kremlin'in içinde olan tek ajanını yönetmişti. Kurallara uymadığı kadının kimliğini açıklamadığı için kendisine saldıracaklarını biliyordu ama yine de başarısının değerini küçültemeyeceklerdi. Valentina 3 hafta sonra Londra'da güvenlik içinde olacaktı. Kendisi de görevinden istifa edecek ve yeryüzünde o güne kadar sevdiği ve bundan sonra da seveceği tek kadınla birlikte yepyeni bir yaşama başlayacaktı. Sürekli gizliliği, kaçamakları, insanın zihnini körelten tek düzeliğiyle Moskova'dan kurtuluyordu artık. 10 güne kadar Amerikalılar silahları azaltma anlaşmasına, Kremlin'de tahıl ve teknolojisine, firmada Downing Sokağı ile Beyaz Saray'ın övgülerine kavuşacaktı. 3 hafta sonra kendisi karısına, Valentina'da özgürlüğüne kavuşacaktı. Başını kürk yakasının içine çekip yürümeye devam etti. Moskova'da vakit gece yarısıyken Kuzey Denizi'nde saat henüz 22'dir. Freya tam o saatte durabilmişti. Çita'dan Abu Dhabi'ye 7085, oradan da şimdi bulunduğu noktaya kadar 12.015 mil yol kat etmişti. Denize bıraktığı tek demire bağlı olarak hareketsiz bekliyordu. Dev tankeri tutan zincirin her bir halkası 1 metre boyundaydı ve çeliği bir insan bileği kalınlığındaydı. Tankerin yüklü olması nedeniyle Kaptan Larsen yanında iki zabiti ve dümencisiyle gemiyi Orkney'lerden buraya kadar kendisi getirmişti. Demir atmış olmalarına karşın geceleyin ikinci kaptan Stig Lundquist, Tom Keller ve bir denizciyi nöbetçi bıraktı. Zabitler demir nöbeti tutacaklar, gemici de sık sık güverte kontrolünü yapacaktı. Freya'nın motorları stop etmişti ama türbin ve jeneratörleri çalışıyor, sistemleri işletecek gücü sağlıyordu. Bu sistemler arasında akıntı ve hava durumunu bildiren aygıtın son raporları gerçekten çok iyiydi. Bir Mart kasırgası ile karşılaşabilirlerdi. Oysa Kuzey Denizi ve Manş üzerindeki mevsimine hiç uygun olmayan bir yüksek basınç alanı kıyı bölgesine baharı erken getirmişti. Bir millik kuzeye doğru akıntısıyla deniz dümdüzdü. Gündüzün masmavi gökyüzünde tek bir bulut bile görmemişlerdi. Gecenin hafif donuna karşın ertesi günün de açık geçeceği anlaşılıyordu. Kaptan Larsen köprüdeki diğerlerine iyi geceler dileyerek D güvertesini sancak tarafındaki dairesine indi. Gündüz kamerasının 4 geniş penceresi teknenin burnuna, ikisi de sancak tarafına bakıyordu. Her iki penceresi de sancağa bakan yatak odasının yanında banyosu vardı. Tüm camlar açılmayacak biçimde yapılmıştı. Açılan tek pencerede vidalarla sıkıştırılmıştı. Thorlar sen başkamarotun bıraktığı tepsinin örtüsünü kaldırdı. Yemek olarak tavuk ve salata vardı. Dolabındaki içkileri gözden geçirdikten sonra sonunda kahvede karar kıldı. Yemekten sonra sabaha kadar kanal haritaları üzerinde çalışmak istiyordu. Güç bir geçiş olacaktı. Kanalı sabah 7.30'da Amsterdam'ın Schiphol havaalanından helikopterle gelecek olan iki kılavuz kadar iyi tanımalıydı. Bunun dışında limana yanaşmada yardımcı olmak üzere sabah 7'de 10 kişilik bir grubun da geleceğini biliyordu. Saat gece yarısını çalarken haritaları gündüz kamerasındaki büyük masanın üstüne yayıp çalışmaya başladı. Sabahın saat 3'ünde hava soğuk ama açıktı. Yarım ay hafif dalgalı denizde parıltılarla yansıyordu. Kaptan köprüsünde Stig Lundquist ile Tom Keller kahve içmekteydiler. Bir denizci köprü konsolundaki ışıklı ekranları gözden geçirdi. ''Yaklaşan bir tekne var efendim.'' Tom Keller kalkıp denizcinin gösterdiği ekranın başına geçti. Kimi sabit, kimi oynayan çeşitli benekler vardı ama hepsi Freya'dan epey uzaktaydılar. İçlerinden yalnızca biri güneydoğudan yaklaşıyor gibiydi. Şafak sökerken avlanma yerinde olmak isteyen bir balıkçı teknesi olmalı, dedi Keller. Lundquist de gelmiş omzunun üstünden bakıyordu. Bir düğmeye basarak görüntüyü büyüttü. Çok yaklaşıyor, dedi. Denizdeki teknenin Freya'yı fark etmemesi olanaksızdı. Tankerin önünde ve arkasında fenerleri vardı. Ayrıca güvertesi ışıldaklarla aydınlatılmıştı. Ve kaptan köşkü içindeki ışıklarla Noel ağacını andırıyordu. Balıkçı teknesi yolunu değiştireceği yerde tankerin üstüne gelmeye başladı. ''Yanaşacak galiba,'' dedi Keller. ''Liman işçileri olamaz. Onlar 7'de geleceklerdi.'' Belki de uyuyamamışlar ve erken gelmek istemişlerdir. Lundquist denizciye iskele başına git ve gördüklerini bana bildir dedi. Kulaklığı tak ve bağlantıyı kaybetme. Borda iskelesi tankerin ortasındaydı. Böylesine büyük bir teknede iskele de çok ağır olduğundan inip kaldırmak için elektrikli bir motor çalıştırılırdı. Tam yüklü olan Freya da iskele yine de denizden 10 metre yükseklikte kaldırılmış durumdaydı. İki zabit birkaç saniye sonra denizcinin aşağı inip güvertede yürüdüğünü gördüler. Adam iskeleye varınca denize doğru çıkıntı yapan küçük platforma geçip aşağı baktı. Aynı anda su geçirmez bir kutudan bir çift kulaklık alıp başına geçirmişti. Lundquist köprüde bir düğmeye bastı, güçlü bir ışıldak denize doğru eğilmiş adamı aydınlattı. Balıkçı teknesi de çok yaklaşmış olduğu için artık radar ekranında görünmüyordu. Lundquist mikrofona ne görüyorsun diye sordu. Denizcinin sesi duyuldu. Hiçbir şey efendim. Bu arada balıkçı teknesi Freya'nın kıç tarafının altından geçmişti. Birkaç saniye için gözle görülmesi olanaksızdı. A güvertesinin kıça bakan bölümünün iki yanındaki küpeşte denize en yakın olan noktaydı. Burasının sudan yüksekliği 6,5 metreydi. Balıkçı teknesinin çatısı üzerinde duran iki adam bu yüksekliği 3 metreye indirmişlerdi. Tekne tam ortaya çıkacağı anda iki adam ellerindeki ucu lastik kaplı borda çengellerini fırlattılar. Çengeller 4 metre kadar yükseldi, küpeşteye takıldı. Motor yoluna devam ederken her iki adam da çengellerin ucuna asılı iplere tutunmuşlardı. Bileklerine kadar suyun içindeydiler. Sırtlarına çarpan makineli tüfekleri aldırmadan maymun gibi tırmandılar iplere. Motor 2 saniye sonra aydınlatılmış bölgeye girerek Freya'nın iskelesine doğru geldi. Denizci şimdi görüyorum diye seslendi mikrofona. Balıkçı motoruna benziyor. Kendilerini tanıtana kadar iskeleyi indirme. Lundquist'in çok gerisinde ve altında iki adam küpeşteden tankere atlamışlar, çengelleri çıkartıp denize atmışlardı. Sonra ikisi birden lastik ayakkabılarıyla hiç ses çıkarmadan kaptan köprüsüne doğru koşup demir merdivenleri tırmanmaya başladılar. Balıkçı motoru 8 metre üstünde olan iskelenin altına gelip durdu, içinde 4 adam çömelmiş bekliyorlardı. Dümendeki adam hiç konuşmadan başının üstündeki denizciye baktı. ''Kimsiniz?'' diye seslendi denizci. Ama aşağıdan hiçbir yanıt gelmedi. Siyah, yünlü başlık giymiş olan dümenci ışıldağın aydınlığında durmuş yukarı bakıyordu. ''Denizci yanıt vermiyor.'' dedi mikrofona. Lundquist, ışıldağı üzerlerinden ayırma diye emretti. ''Geliyorum.'' Bu konuşmalar sırasında Lundquist ve Keller tüm dikkatlerini köprünün önüne ve iskele tarafına vermişlerdi. Sancak tarafındaki köprü kapısı açılınca içeri buz gibi bir hava doldu. Her iki adam arkalarına döndüler, kapı kapandı, siyah yün başlık, siyah balıkçı kazağı, siyah eşofman ve lastik ayakkabı giymiş iki kişi ellerindeki makineli tüfekleri kendilerine çevirmişlerdi. "Tayfana iskeleyi indirmesini söyle," dedi biri İngilizce olarak. İki zabit gözlerine inanamayarak baktılar. Olanaksızdı bu. Silahlı adam tüfeği kaldırıp Keller'a nişan aldı. "Lundquist'e 3 saniyen var," dedi. "Ondan sonra arkadaşının beynini dağıtırım." Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilen Lundquist mikrofona eğildi. "İskeleyi indir." Denizcinin şaşkın sesi işitildi köprüde. "Şey ama efendim..." "Ne diyorsam onu yap." Denizci omuzlarını silkip yanındaki düğmeye bastı, bir motor sesi duyuldu, iskele ağır ağır indi. İki dakika sonra hepsi de karalar giymiş dört adam denizciyi kaptan köşküne doğru götürürlerken beşincisi de motoru iskeleye bağlıyordu. İki dakika sonra altısı birden kaptan köprüsüne iskele yanından girdiler. Denizcinin gözleri korkudan irileşmişti. Ama nasıl diye söylenecek oldu. "Sakin ol," dedi Lundquist. Sonra korsanların arasında sesini duyduğu adama döndü. "Ne istiyorsunuz?" "Maskeli adam, kaptanla konuşmak istiyoruz," dedi. Dümen dolabının arkasındaki iç merdivenin kapısı açıldı ve Thor Larsen içeri girdi. Elleri arkalarında olan üç adamıyla karalar içindeki yedi korsanı bir anda görmüştü. Kendisiyle konuşmak isteyen adama döndüğünde gözlerinde bir buzluğa kadar mavi ve dostça bir bakış vardı. "Freya'nın kaptanı benim. Adım Thor Larsen. Siz kimsiniz?" "Kim olduğumuzu başlayan şimdi," dedi teröristlerin lideri. "Gemini ele geçirdik. Adamların dediklerimizi yapmazsa işe tayfalardan başlayacağız. Nerede o?" Larsen ağır ağır başını çevirdi. Makineli tüfeklerden üçü 18 yaşındaki güverte tayfasına çevrilmişti. Delikanlının yüzü kireç gibiydi. "Bay Lundquist, bu adamların istediklerini yapın," dedi Larsen. Sonra adam döndü. "Freya'dan ne istiyorsunuz?" "Çok basit," dedi terörist hiç duraksamadan. "Sizlere hiçbir zarar vermek istemeyiz. Ama isteklerimiz tam olarak karşılanmadığı takdirde zorunlu olduğumuz şeyi yapacağız."
"Yani," dedi Lundquist.
30 saat içinde Batı Alman hükümeti Batı Berlin'de cezaevinde olan iki arkadaşımızı serbest bırakıp istediğimiz yere gönderecektir. Aksi takdirde sizi de, tayfanızı da, geminizi ve 1 milyon ton petrolünüzü de havaya uçurup tüm Kuzey Denizi'ne yayarım.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 254.